Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 10.
Dolly, zavallı yavrum. Seni anlıyorum ama sinirlenme. Onur'un öylesine kırılmış, öyle kızgınsın ki gerçeği göremiyorsun. Dolly sustu. İkisi de bir süre sustular. Ne yapayım? Düşün. Anna, yardım et bana. Çok düşündüm ama bir çıkar yol bulamıyorum. Anna'nın elinden, uydurmaktan başka bir çare gelmiyordu. Ama yüreği, yengesinin her sözüne, yüzündeki her anlama doğrudan yanıt veriyordu. Sana ancak bir tek şey söyleyebilirim, diye söze başladı Anna. Ben onun kardeşiyim. Onun huyunu, her şeyi, kesinlikle her şeyi unutabilme yeteneği olduğunu bilirim. Eliyle alnını gösterdi. Bu yetenek, heyecanlı anlarının ama aynı zamanda da içtenlikle pişmanlığının nedenidir. Yaptığı davranışa ne inanabiliyor ne de bunu anlayabiliyor. Hayır, bunu anlıyor, anlıyordu, diye sözünü kesti Dolly. Ama ya beni unutuyorsun, beni avutur mu bu? Dinle. Benimle konuşurken sana itiraf edeyim ki durumun ne denli korkunç olduğunu düşünmemiştim. Yalnızca onu ve yıkılmış aileyi görüyordum. Sana da acımıştım. Ama değer verdiğim bir kadın olarak bana anlattıklarından sonra olayları başka gözle görmeye başladım. Nedenle acı çektiğini görüyorum. Sana nasıl acıdığımı anlatamam. Ama Dolly, canım, acılarını çok iyi anlıyor olsam bile yine de anlamadığım bir şey var. Ona karşı duyduğum sevginin derecesini bilmiyorum. Bunu ancak sen bilebilirsin. İçinde onu bağışlayacak kadar sevgi olup olmadığını ancak sen bilirsin. Eğer varsa onu bağışla. Hayır, diye söze başladı Dolly. Ama Anna yeniden elini öperek sözünü kesti. Dünyayı senden daha iyi tanıyorum, dedi. Steve'a benzeyen erkekleri, olaylara bakış açılarını bilirim. Öteki kadına senden söz ettiğini mi söylüyordun? Yo, erkekler ihanet edebilirler ama evleri, aileleri onlarca kutsaldır. Bu kadınları küçümserler ve aileden uzak tutarlar. Bu kadınlarla evleri arasında bir sınır çizerler. Nedenini bilmem ancak bu böyledir. Ama o kadını öptü. Dur sevgili Dolly'ciğim. Steve'yi sana aşık olduğunda da gördüm. Bize geldiğinde senden söz ederken ağladığını anımsıyorum. Onun için bir şiir, bir ideal olduğunu biliyorum. Ayrıca seninle yaşadıkça onun gözünde daha da büyüdüğünü biliyorum. Her an Dolly çok mükemmel bir kadındır dediğinde ona takılırdık. Sen onun için hep tapılacak bir kadın oldun ve öyle kaldın. Bu coşku ruhtan gelmez. Peki ya bu coşku yinelenirse? Peki hala olabilir bu. Sen olsan bağışlar mıydın? Bilmem. Bir şey diyemem. Yapabilirim, dedi Anna düşünerek. Durumu gözünün önüne getiriyor, bir karara varmaya çalışıyordu. Evet, yaparım, dedi sonunda. Bağışlardım ama durum artık aynı olmazdı. Evet, ama bağışlardım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bağışlardım ben. Dolly, kendisine sık sık sorduğu bir soruya yanıt verirmiş gibi ansızın, evet kuşkusuz, diye heyecanla sözünü kesti. Yoksa bu bir bağışlama olmaz. İnsan bağışlayınca her şeyi bağışlamalı. Peki, hadi seni odana götüreyim. Ayağa kalktı, Anna'ya sarılıp öptü. Canım, burada olmandan öyle mutluyum ki kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha iyi. 20. Anna o gün evinde, yani Oblonskiler'de kaldı. Geldiğini öğrenen birkaç tanıdığı gelince bile onları kabul etmedi. Bütün sabahı Dolly ve çocuklarıyla geçirdi. Ağabeyine küçük bir not yollayıp akşam yemeği için eve gelmesini rica etti yalnızca. Gel, Tanrı yüce gönüllüdür, diye yazdı. Oblonski akşam yemeğini evde yedi. Şundan bundan konuşuldu. Dolly konuşurken onunla senle benle oldu. Son zamanlarda hiç böyle yapmamıştı. Karı koca birbirlerine biraz soğuk davranıyorlardı ama ayrılık söz konusu değildi artık. Stepan Arkadyevich bir bir açıklama yapılabileceğini, uzlaşma olabileceğini sanıyordu. Yemekten hemen sonra Kitty geldi. Anna Karenina'yı pek az tanıyordu. Bu yüzden de Petersburg sosyetesinde iyiliğinden çok söz edilen bu kadının kendisini nasıl karşılayacağını düşünerek ablasının evine gelirken korkuyordu biraz. Ama hemen Anna Arkadyevna'nın kendisinden hoşlandığını fark etti. Anna hiç kuşkusuz Kitty'nin güzelliğine, gençliğine hayran kalmıştı. Kitty çoğunlukla genç kızların kendilerinden daha yaşlı, evli kadınlara gösterdikleri sevgiyle şimdiden sevdiği bu kadının güzelliğinin öylesine etkisinde kalmıştı ki kendini toparlamaya zaman bulamamıştı. Anna'yı gören, onun sosyeteden bir kadın ve 8 yaşındaki bir çocuğun annesi olduğunu düşünemezdi. Hareketlerindeki esneklik, cildinin tazeliği ve canlılığı, Kitty'nin ilgisini çeken ve onu etkileyen gözlerinin ciddi, kimi zaman da hüzünlü anlamı olmasa 20 yaşlarında bir genç kız gibi görünürdü. Kitty, Anna'nın çok sade, içtenlik dolu biri olduğunu, ancak ayrı ve daha üstün bir dünyaya, karmaşık, erişilmez ilgiler dünyasına ait olduğunu seziyordu. Yemekten sonra Dolly yemek salonundan çıkınca Anna hemen kalkıp sigarasını yakmakta olan ağabeyine yaklaştı, gözlerini neşeyle kırparak bakışlarıyla kapıyı gösterdi. Steve, dedi. Git, Tanrı yardımcın olsun. Stepan anladı, sigarasını bıraktı ve kapının ardından yok oldu. Stepan Arkadyevich çıkınca Anna çocukların arasına oturduğu kanepeye döndü. Çocuklar annelerinin bu halayı sevdiğini görerek ya da onda özel bir çekicilik bularak önce iki büyük ardından iki küçüğü yemek biter bitmez bu yeni halaya yapıştılar ve hiç ayrılmadılar ondan. Onun çok yakınında oturmaya çalışıyorlardı. Ona durmadan dokunuyorlar, elini öpüyorlar, yüzükleriyle ya da giysisinin kırımlarıyla oynuyorlardı. Hadi bakalım deminki gibi oturalım dedi Anna Arkadyevna yerine yerleşerek. Grisha hemen gururlu ve mutlu bir şekilde başını elinin altına sokuyor, yüzünü giysisine dayıyordu. Peki gelecek balo ne zaman diye sordu Kitty. Önümüzdeki hafta güzel bir balo olacak şu sürekli eğlenilen balolardan. Böyle balolar oluyor mu dedi Anna cilveli cilveli. Garip ama oluyor. Babriş evlerde böyle olur hep. Leşeri geçer. Nikitinlerde de. Ama Meşkovlarda insanın canı sıkılır hep. Fark etmediniz mi? Hayır yavrum. Bana göre bütün balolar neşelidir dedi Anna. Kitty kendisi için kapalı olan bu özel dünyayı gözlerinde canlandırabiliyordu ancak. Benim için az ya da çok neşeli ve sıkıcı balolar vardır. Bir balo sizin için nasıl sıkıcı olabilir ki? Benim için neden sıkıcı olmasın diye sordu Anna. Kitty Anna'nın vereceği yanıtı sezdiğini anladı. Çünkü siz hep en güzelisiniz baloların. Anna kolayca heyecanlanırdı. Kızararak öncelikle böyle değilim dedi. Sonra böyle olduğunu kabul etsek bile bunun fazla bir önemi yok. Bu baloya gidecek misiniz diye sordu Kitty. Başka türlü yapmam olanaksız sanırım. Gel şunu al dedi Tanya'ya. Küçük kız onun uzun parmaklarından birinden bol gelen bir yüzüğü çıkarıyordu. Gelirseniz çok sevinirim. Sizi baloda görmeyi öyle istiyorum ki. En azından oraya gitmek zorunda kalırsam bunun sizi memnun edeceğini düşünerek avunurum. Grisha lütfen saçlarıma dokunma. Zaten karma karışık oldu. Küçük oğlanın oynadığı bir perçemi düzeltti. Sizi baloda mor bir giysiyle düşünüyorum dedi Kitty. Neden mor diye sordu Anna gülümseyerek. Hadi çocuklar gidin gidin. Duyuyor musunuz Bayan Hull sizi çağırıyor. Dedi çocukları itip yemek salonuna yollayarak. Beni bu baloda neden görmeyi istediğinizi biliyorum ben. Bu sizin için çok önemli bir olay ve siz de herkesin orada olmasını, bu baloya katılmasını istiyorsunuz. Evet nereden biliyorsunuz? Anna, ne mutlu çağ diye sürdürdü. İsviçre dağlarını kaplayan, çocukluğu izleyen o mutlu dönemde arasından her şey görünen o mavi sise benzeyen sise hala görür gibiyim. Mutluluk ve neşe dolu o uçsuz bucaksız ufku, gittikçe daralan, aydınlık ve büyü dolu olsa bile korkuyla dolu bir neşeyle yürünen o yolu anımsıyorum. Bu yoldan kimler geçmedi ki? Kitty sessizce gülümsedi. Demek o da buradan geçmiş, bütün yaşamını öğrenmeyi öyle isterdim ki diye düşünüyordu. Alexei Alexandrovich'in fazla duygusal olmadığını anımsayarak. Evet haberim var, Stepan bana bundan söz etmişti. Sizi kutlarım, Ronski'yi çok beğeniyorum diye sürdürdü Anna. Ona garda rastladım. Kitty kızararak, ya orada mıydı diye sordu. Neyse Stepan ne söyledi size? Gevezelik ettik, bu iş olursa çok sevineceğim. Dün Ronski'nin annesiyle yolculuk yaptım. Durmadan oğlundan söz etti bana. Çok seviyor onu. Annelerin neden yanlı davrandıklarını bilirim ancak. Peki annesi ne anlattı size? O pek çok şey. Onun sevgili oğlu olduğunu biliyorum. Ama çok kibar biri olduğu belli. Örneğin bana bütün servetini babasına vermek istediğini anlattı. Küçücük bir çocukken çok büyük bir yüreklilik göstererek boğulmak üzere olan bir kadını kurtarmış. Kısacası gerçek bir kahraman o dedi Anna gülümseyerek. Anna onun garda verdiği 200 rubleyi anımsadı ama bundan söz etmedi. Ronski'nin neden böyle davrandığını bilmiyordu. O görünümü anımsamak hiç de hoş değildi. Bu olaya fazlaca karıştığını hissediyor, buna canı sıkılıyordu. Bayan Vronski evine gitmem için çok rica etti diye sürdürdü Anna. Onunla görüşmek beni mutlu edecek. Yarın ziyaretine gideceğim. Ama Steve epeydir Dorin'in yanında. Tanrı'ya şükür diye ekledi konuyu değiştirerek. Kalktı ama Kitty onun sıkıldığını sandı. Çocuklar çaylarını içtikten sonra halaları Anna'nın yanına koştular. Hayır önce ben diye bağırıyorlardı. Hep birlikte dedi Anna gülümseyerek sonra neşeyle çığlık atıp birbirleriyle itiş kakış gelen çocukları karşılamaya koştu. 21. Dolly çay için odasından çıktı. Stepan Arkadyevich görünmemişti. Karısının odasındaki öteki kapıdan çıkmış olmalıydı. Yukarıda üşütmenden korkarım dedi Dolly Anna'ya. Seni aşağıya almak istiyorum. Birbirimize daha yakın oluruz. Yo rica ederim benim için tasalanmayın dedi Anna. Dolly'nin yüzüne dikkatle bakıp barışıp barışmadıklarını anlamaya çalıştı. Burası aydınlık. Sana diyorum ben her yerde her zaman bir köstebek gibi uyurum. Stepan Arkadyevich birden çalışma odasından çıkarak karısına ne var diye sordu. Kitty ile Anna sesinin tonundan barışmış olduklarını anladılar. Anna'yı aşağıya almak istiyorum ama perdeleri takmak gerekiyor. Bunu kimse yapamaz benim yapmam gerek diye yanıt verdi Dolly. Anna onun sakin ve soğuk ses tonunu duyunca barışıp barışmadıklarını Tanrı bilir diye düşündü. Ah Dolly neden hep işleri karıştırıyorsun dedi kocası. Tamam şu perdelerle ben ilgilenirim. Evet barışmış olmalılar diye düşündü Anna. Evet nasıl yapacağını iyi biliyorum dedi Dolly. Matyo'ya yapamayacağı şeyi yapmasını söyleyeceksin. Bu arada sen de sıvışacaksın. O da işleri karıştıracak. Bunu söylerken yüzünde her zamanki alaycı gülümsemesi beliriyordu. Barışmışlar iyice. Evet, barışmışlar. Tanrı'ya şükür, dedi Anna kendi kendine. Ardından yaptığı işi sevinerek Dolly'ye yaklaştı ve onu kucakladı. Stepan Arkadievich hafifçe gülümseyerek karısına, "Yo, olmaz. Matyo'ya neden bu kadar haksızlık ediyorsun?" dedi. Dolly akşam boyunca kocasına her zamanki gibi biraz alaycı davrandı. Stepan Arkadievich de mutlu ve neşeliydi. Bağışlandığı için değil de suçunu unuttuğundan böyle davranıyordu. Saat 9.30'a doğru Oblonskiler masanın başında tatlı tatlı ve koyu bir konuşmaya daldıkları sırada, konuşmaları aslında çok sıradan görünen ama nedense o anda herkese garip gelen bir olayla kesildi. Petersburg'daki ortak tanıdıklarından söz ederlerken Anna birden kalktı. "Bu resim albümümde var. Bundan yararlanıp size Sergio'yu göstereyim," dedi. Anacı bir gururla gülümseyerek. Her zaman saat 10'da oğluna iyi geceler der, hatta çoğu kez baloya gitmeden önce onu uyuturdu. Çocuğundan ayrı kaldığı için birden hüzünlendi. Başka şeylerden söz etseler bile kıvırcık saçlı oğlunu düşünmeden edemiyordu. Çocuğun fotoğrafına bakmak, ondan söz etmek istiyordu Anna. İlk bahaneyi öne sürerek kalktı, kararlı adımlarla albümü aramaya gitti. Odasına giren merdiven, giriş holü görevi yapan ısıtılmış küçük bir koridora açılıyordu. Tam salondan çıkacağı anda küçük salonun zili çaldı. "Kim olabilir?" dedi Dolly. "Beni almaya gelmişlerdir. Bir yabancıya göre çok geç oldu," dedi Kitty. "Belki de bana belgeleri getirmişlerdir," dedi Stepan Arkadievich. Anna merdivenin önünden geçerken uşak ziyaretçiyi bildirmek için yukarı çıkıyordu. Gelen adam lambanın yakınında duruyordu. Anna aşağı bakınca Ronski'yi tanıdı. İçini sevinçle karışık bir korku kapladı. Ronski pardesüsüyle duruyor, cebinden bir şey çıkarıyordu. Anna merdivenin ortasında olduğundan Ronski başını kaldırdı, onu gördü, yüzünde korkulu, sıkıntılı bir anlam belirdi. Anna başını hafifçe eğip geçti. Çok geçmeden Stepan Arkadievich'in genç adamı davet eden yüksek sesini duydu. Subayın daha alçak, daha tatlı, daha sakin sesi girmek istemediğini söylüyordu. Anna elinde albümle geri döndüğünde Ronski çoktan gitmişti. Stepan Arkadievich de Ronski'nin yarın bir kadın sanatçı için verilecek bir akşam yemeği konusunda bilgi vermeye geldiğini söyledi. İçeri kesinlikle girmek istemedi. Ne saçmalık, diye ekledi Stepan Arkadievich. Kitty kızardı. Ronski'nin neden geldiğini ve neden içeri girmek istemediğini yalnız kendisinin bildiğini düşünüyordu. Bize gitmiş olmalı, diye düşünüyordu. Bizi bulamayınca benim burada olduğumu düşünmüştür. Geç olduğu ve Anna da burada olduğu için içeri girmek istemedi. Herkes konuşmadan birbirine baktı. Anna'nın albümünü incelediler. Bir erkeğin saat 9.30'da tasarlanan bir yemek konusunda bilgi vermek için gelmesi ve içeri girmek istememesinde olağanüstü ve garip bir durum yoktu. Ama yine de bunu garip karşıladılar. Özellikle bu durum Anna üzerinde kötü bir etki yarattı. 22. Kitty ve annesi ışık içinde kıyılarında yeşil bitkiler, kırmızı giysili, saçları pudralı uşaklar dizilmiş büyük merdiveni çıkarken balo az önce başlamıştı. Salonlardan bir arı kovanına benzeyen düzenli uğultular geliyordu. Bitkilerin arasındaki sahanlıkta kadınlar aynada giysilerine ve saçlarına son bir kez göz attıkları sırada salonda ilk valsi çalmaya başlayan orkestranın kemanları belirgin olarak duyuldu. Aynanın önünde kırarmış şakaklarını düzelten, çevreye keskin bir koku saçan, fraklı, ufak tefek yaşlı bir adam merdivende gelenlerle karşılaştı. Tanımadığı Kitty'ye hayran hayran bakarak onlara yol verdi. Yaşlı Prens Çarbatski'nin çaylaklar adını verdiği bu kibarlar dünyası gençlerinden sakalsız bir delikanlı, önü açık yeleğiyle yürürken beyaz kravatını son kez düzeltiyordu. Bu bayanları selamladı, sonra Kitty'yi kadril dansı yapmak üzere davet etti. Birinci kadrili Vronski'ye söz verdiğinden ikincisi için delikanlıyla anlaştı Kitty. Eldivenlerini ilikleyen bir subay onlara yol verdi. Bıyığını burarak pembe giysisiyle pek sevimli olan Kitty'ye hayran hayran baktı. Tuvaleti, saçı ve bütün balo hazırlıkları Kitty'yi çok uğraştırmış, üzmüş olsa bile pembe tülden astarlı süslü giysisi içinde sanki tuvaletinin bütün küçük gülleri, dantelleri ve ayrıntılarıyla tanıdıklarının bir an bile ilgisini çekmek istemiyormuş da bu türler danteller içinde doğmuş gibi bir gül ve yapraklarla süslü kabarık saçlarıyla baloya rahatça, sade bir şekilde giriyordu. Prenses baloya girmeden önce Kitty'nin beline ipek bir kurdele bağlamak isteyince genç kız biraz çekindi, üzerindeki her şeyin değerli ve kusursuz olduğunu, dokunulmaması gerektiğini hissediyordu. Kitty en mutlu günlerinden birindeydi. Giysisi onu hiç rahatsız etmiyor, dantel pelerini eşsiz bir biçimde dökülüyor, küçük güller sıkı sıkı duruyor, yüksek topuklu pembe ayakkabıları ayaklarını sıkmadan tatlı bir biçimde sarıyordu. Sarı saçlarını ayıran çizgi dümdüz. Küçük elini saran uzun eldiveninin üç düğmesi güzelce iliklenmişti. Madalyonunun kara ipek kurdelesi boynunu zarif bir biçimde sarıyordu. Bu küçük kadife kurdele çok güzeldi. Kitty aynada ona bakarken bütün güzelliğini görüyordu. İnsan gerektiğinde öteki şeylerle ilgili diyecek bir şeyler bulabilirdi. Ama kadife kurdele her tür eleştirinin üstündeydi. Kitty balo salonuna girerken aynadan kendisine hafifçe gülümsedi. Çıplak omuzlarında ve kollarında bir mermer serinliği hissediyor, bu duygudan özellikle çok hoşlanıyordu. Gözleri parlıyor, pembe dudaklarıyla elinde olmadan gülümsüyor, çok güzel olduğunu anlıyordu.
Ayrım sonu.